Hayırlı günler değerli dinleyenler. Gününüz hayırlı, bereketli, huzurlu ve mutlu olsun inşallah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, Resulünün şefaati hepimizin ve yeryüzünde ona iman eden bütün müminlerin üzerine olsun. Rabbim şu günü hayırlı eylesin. Bu günü hayırlara, bereketlere, güzelliklere, faziletlere vesile eylesin inşallah. Rabbim bugün de olabilecek her türlü kazalardan, belalardan, afetlerden, musibetlerden, şerlerden, kötülüklerden cümlemizi muhafaza eylesin. Yeni bir gün, yeni bir fırsat. Rabbim bu fırsatı verdi bize. Bize yine bir yaşama fırsatı veren Rabbimize sınırsız, hadsiz, sayısız hamdü sena ediyoruz. Allah'ım bu fırsatı bize değerlendirmemizde yardım eyle. Ve bu fırsatı değerlendirme noktasında ey Rabbim bizleri muvaffak eyle, muhafaza eyle. Razı ve hoşnut olduğun bir gün yaşamamızı bizlere nasip eyle. Duasıyla böyle bir güne başlıyoruz efendim. Her zaman olduğu gibi bir kıssadan hissemiz var. Ve Allah Resulü'nün eğitimde metodu, eğitim noktasında üzerinde durduğu hususlar, yaptığı işler, sünnet-i seniyye, bu mevzuya bugün de inşallah devam edeceğiz. Önce bir kıssadan hissemizi paylaşayım sizlerle. Çılgın genç mühendis kıssadan hissemizin adı. Genç mühendis, işe yeni başladığı şirketteki bir toplantıya katıldığında, masa üzerindeki gazeteye göz atıp aniden yerinden fırladı. Ve eyvah mahvoldum dedi. Ve bu gibilerden bir şeyler söyleyip koşar adımlarla odasına girdikten sonra kapısını da arkadan kilitledi. Bir anda buz gibi bir hava esti içeride. Şirket sahibi çok babacan bir insandı. Toplantıyı bir bıçak gibi kesip "Bu işte bir bit yeniği var," dedi. "Mühendise kötü bir şeyler oldu. Dikkat edin, canına kıyabilir herhalde." Şirket çalışanları müdürün ne kadar tecrübeli olduğunu bildiklerinden hep birlikte yerlerinden fırladılar. Sekreterlerden biri mühendisin okuduğu gazeteye bakarak "Biliyorsunuz ki bugün borsa tepe taklak geldi," dedi. "Mutlaka çok sayıda hissesi vardı. Bir başkası faiz veya repo'da olabilir diye araya girdi. %200 sınırı aşıldı." Diğeri kendinden emin bir tarzda, "Dün dolar bozduracağını söylemişti," dedi. "Bugün döviz aniden yükseldiği için milyarlarca lira zarar etmiş olmalı herhalde." Şirketin muhasebe müdürü, "Kesinlikle yanılıyorsunuz," diye lafa karıştı. "Daha 3 gün önce avans çekmişti. Paralı insan böyle bir şeyler yapmaz. Olsa olsa karısıyla kavga etmiştir," diye bir tahminde bulundu. Kadın sekreterlerden biri "Öyledir, öyledir," diye atıldı. "Hanımına geçen gün rastlamıştım. Çok suratsız biriydi." Bütün ihtimaller tek tek sıralanırken şirket müdürü "Konuşmakla vakit kaybetmeyelim," diye gürledi. her an bir tabanca sesi gelebilir içeriden. Müdürün sözleri ortalığı tekrar karıştırdı. Şirkette ne kadar çalışan varsa mühendisin kapısına yığılmışlardı. Müdür bey etrafındakileri bir el işaretiyle susturduktan sonra yumuşak bir sesle "Mühendis bey" diye seslendi. "Benim canım kardeşim, sakın bir çılgınlık yapma. Biliyorsun ki bu dünya fanidir. Bir gün zaten öleceğiz değil mi?" diye sesleniverdi içeriye. Mühendisin bulunduğu oda müstakil olduğu için başka bir mekana bağlanmıyordu. Bu yüzden de herkes onun içeride olduğundan emindi. Oda kapısı da özel olarak izole edildiği ve iki adet çelik levhadan yapıldığı için bütün çabalara rağmen kırılmıyordu. Buna rağmen içeriden çıt çıkmıyordu. Bu arada itfaiyeye haber verildi. Altıncı katta bulunan odanın pencereleri altına brandalar gerildi. Ve televizyon kameramanları yüzlerce meraklı eşliğinde canlı yayına geçerek adamın aşağı atlaması için duaya başladılar. Mühendis bey 15 dakika sonra kapıyı açtı. Yüzü ışıl ışıldı ve neler olup bittiğinden habersiz görünüyordu. Kapı önündeki kalabalığın şaşkın bakışları arasında "Az kalsın ikindi namazımı kaçırıyordum" diye gülümsedi. "Dünya fani olduğundan bu iş ihmale gelmez." Efendim, artık kötü haberler duya duya, izleye izleye, işite işite günümüz insanları o kadar nötrize olmuşlar ki her karşılaştıkları hadiseyi kötü şeylere yorumluyorlar. Aslında dün de ifade etmiştim. Yani radyo, televizyon üst kurulu diye, RTÜK diye bir kurum var bu ülkede. Veyahut da bizler, hele hele şu şehrimizde sivil toplum örgütlerinin başkanları, başları, reisleri, beyleri, oda başkanları, amirler, neyse, böyle bir tepki yapmıyoruz. Ya Allah aşkına. Yok şu hasta şu doktoru bıçaklamış. Yok şu adam Boğaz Köprüsü'nden atlamış. Ya bunlar haber mi ya? Yani bunları duysak ne olur, duymasak ne olur? Bilsek ne olur, bilmesek ne olur? Yok şu şöyle olmuş, yok bu böyle olmuş. Aman ya Rabbi. İlgililer kimse, eğer bu iş emniyeti ilgilendiriyorsa emniyet bilir. Onun bilmesi yeter onların. Veya diyelim ki eğitim camiası bilmek gerekiyorsa bilmesi onlar bilir. Veya diyelim ki maliye bilmesi gerekiyorsa maliye bilir. Oraya haber verilir, oraya bildirilir. Fakat öyle enteresan bir şey ki değerli dinleyenler, her şeyi herkes biliyor. Her şeyi herkese bildiriliyor. Lüzum yok ya. Ve günümüzde gelinen nokta, dün şahit olduğum bir şey. Psikologlar, psikiyatri doktorları artık başını alamıyor hastadan. bir ay, 15 gün, 1,5 ay gün atıyorlar. Bu kadar psikolojisi bozulmuş, stres içerisinde yaşayan insanların bulunduğu toplum herhalde böyle çok da mutlu bir toplum değildir. Halbuki yine dün akşam bir taziyeye gitmiştim. 38 yaşında bir kadıncağız. Hani kötü hastalık diyorlar. Kanserden şu fani alemden baki aleme göç etmiş. Orada baktığım, oturduğum, cenaze yakınlarıyla görüştüğüm bir teslimiyet. O verdi, o aldı. Esas sahibinin yanına gitti. İman teslimiyeti netice verir diyor üstad. İman teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i darini netice verir. Mefhumu muhalifi nedir? Eğer iki cihanda saadet yoksa tevekkül yoktur. Tevekkül yoksa teslimiyet yoktur. Teslimiyet yoksa iman yoktur. Veya olması gerektiği şekilde yoktur. İman. Onun için Üstad Bediüzzaman rahmetullahi aleyh iman demiş oturmuş, iman demiş kalkmış. Hep iman hakikatleri. Görmüş. İşte bu imanın muallimi, rehberi Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Eğitim dedik ya. Bakalım eğitimde ne gibi metotlar üzerinde durmuş Allah Resulü. Çünkü bizde ciddi bir problem var. Dinle, din adamı dediğimiz hocayla 3 yerde işimiz olur. İhtiyacımız olur, beraber oluruz. 1- Çocuk doğduğu zaman isim konması için bir hoca buluruz. Halbuki babası da kor, amcası da kor, dedesi de kor. İlla ki bir hocaya lüzum yok. 2- Evlenildiği zaman imam nikahı için imam bulunur, ne faydası varsa. Adamda imanlı bir insana yakışır hal ve hareket yoksa 50 tane imam değil, Kabe'nin imamı bile kıysa o nikahı hikaye. Ahlak yoksa, edep yoksa, haysiyet yoksa, şeref yoksa, utanma yoksa, yalan, dolan, abidik gubidik her türlü şey varsa, değil bilmem Ulu Cami'nin imamı, Kabe'nin imamı bile kıysa hikaye. Bir de öldüğü zaman telkine çağırırlar. Biraz da cenaze de Yasin okusun. Hoca veya din ticaretimizde yok, eğitimimizde yok, siyasetimizde yok, alışverişimizde yok, aile hayatımızda yok. Vallahi işte böyle bir dinin de ancak bize bu kadar faydası var. Veya biz bu kadar faydalanıyoruz dinden. Fakat baktığımız zaman Allah Resulü'nün bir eğitim metodu var değerli dinleyenler. Dün biraz bahis etmiştim. Bugün devamını inşallah sizlerle paylaşacağım. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yumuşak ve hoşgörülü davranırdı. Çocuk terbiyesinin temeli sevgi, şefkat ve hoşgörüdür. Çocukların yanlış yapması gayet normaldir ve doğaldır. Büyükler bile hata yapmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir çocuğu dövmediği gibi, dayak ve şiddeti hiçbir şekilde eğitim metodu olarak tavsiye etmemiştir. Vay efendim dayak cennetten çıkmış. Yok ya. Allah Allah, nereden çıkardın bunu? Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Allah Allah. Efendimizin terbiye metodunda, eğitim metodunda böyle bir şey yok. Yok. Dayak ve şiddet başarıyı arttırmadığı gibi, aksine çocuğun şiddet uygulayan öğretmen, anne ve babadan uzaklaşmasına yol açmaktadır. Şiddet uygulayan eğitimci sevilmemekte ve çocuklar üzerindeki etkisi azalmaktadır. Öğrenciler dayak atan öğretmenden nefret etmektedirler. Eğitimci sevdirmek, nefret ettirmemek, kolaylaştırmak, zorlaştırmamak zorundadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize sevdirmeyi ve kolaylaştırmayı tavsiye etmektedir. Geçtiğimiz zaman içerisinde değerli dinleyenler, Kanada'ya bir ziyaretim olmuştu. Seyahatim olmuştu. Orada bir şey anlattılar. Anne babanın veya öğretmenin çocuğu dövmesi, çocuğa bağırması kesinlikle yasak. Baba veya anne diyelim ki vurdu. Çocuk hemen bir telefon numarası var. Hani bizde şu acil 155 falan filan gibi. Hemen oraya arıyor. Polis geliyor. Anneye veya babaya neyse bir ikazda bulunuyor. Eğer 3 defa baba bunu yaparsa veya anne bunu yaparsa çocuk anne babadan alınıyor. Anne babaya da ceza veriliyor. Şimdi tabii ne kadar doğru onu bilemiyorum ama bakın burada Efendimizin bir metodu var. Hatta latife olarak anlattılar. Bir Türk aile, çocuk bunu bildiğinden baba bir şey diyormuş. Bak baba ararım ha polisi diyormuş falan. Tabii baba artık böyle gırtlağına kadar gelmiş bu. Orada bir şey yapamıyor. Yapsa ya çocuğu alıyorlar ya babayı atıyorlar içeri. Sonra Türkiye'ye izne geliyorlar tatile. Atatürk Havalimanı'ndan pasaport kontrolünden geçtikten sonra meydanda çocuğu bir ele alıyor. Hadi oğlum çağır Kanada polisini falan filan diyor. Bu işin latifesi de. Fakat döverek, dayak ile tehdit ederek, korkutarak çocuk eğitilmez. Eğitim olmaz. Çok gariptir. Kur'an kurslarında, şimdi değil de önceden, okullarda, öğretmenlerin elinde sopa. Ya ne işi var senin elinde sopa ya? Sen gardiyan mısın be adam? Yani böyle bir şey olabilir mi? Öğretmen, muallim, hoca, sevdirecek kendini. Çocuk, eğer öğretmeni severse onun anlattığı dersi de sever. Yani sen cellat değilsin ki, cezayı infaz eden birisi olasın. Elinde sopa ve öyle bir çarpık bir eğitim sistemimiz var maalesef. Neden hep böyle şiddete, korkuya dayalı bir eğitim sistemimiz olmuş da neden sevgiye, şefkate, ilgiye dayalı bir eğitim sistemimiz olmamış? Allah Resulü'nün yolu bu. Bakın, camiyi kirleten bedeviye hoşgörüsü Allah Resulü'nün. Ebu Hureyre anlatıyor radıyallahu anh. Bedevinin biri Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinin içinde küçük abdestini bozdu. Yani idrarını yapıyor, bağışlayın çiş yapıyor. Şimdi günümüzde böyle bir şey olsa, birisi girse bir camiye, bir mescide idrar yapsa, aman ya Rabbi. Adamın ne kafirliği kalır, ne münafıklığı kalır. Yani yapmadıklarını bırakmazlar adama. Mescitte bulunanlar kızdılar, bağırıştılar, yerlerinden kalkıp adamın üzerine yürümeye başladılar. O dönemde de bakın, neredeyse adamı döveceklerdi. Bunun üzerine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onlara şu emri verdi. Onu bırakın. İdrarını yaptığı yere bir kova su dökün ve temizleyin. sizler kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz, zorlaştırıcı olarak değil. Sevdirici olarak gönderildiniz, nefret ettirici olarak değil. Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini nakleder. Şüphesiz ki Allah çok hoşgörülü ve yumuşaktır. Her işte yumuşaklığı sever. Bir diğer husus, anlattıklarının zihinlere yerleşmesi için sözlerini tekrarlardı Efendimiz. Eğitimde önemli konuların altını çizmek ve tekrarlamak önemli bir eğitim metodudur. Çocuk tekrarlanan şeylerin önemli olduğunu sezer, anlar. Bilgileri zihne yerleştirmek için sıkça tekrar ederiz. Tekrar sayesinde bilgiler kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya aktarılır ve zihne iyice yerleşir. Bu sebeple Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashaba yeni bilgileri öğretirken 3 defa tekrarlamış. Ve önemli hususların zihinlere yerleşmesi için çalışmış. Tekrar etmiş onları. Ayrıca dinleyicilerin anlama kapasitesine göre de zaman zaman tekrar yapmak gerekir. Bazı dinleyici anlatılanı bir kere dinleyince anlar, bazıları için tekrarlamak gerekir. 3 defa da anlar. Enes der ki radıyallahu anh, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bir cümle söylediği zaman anlaşılıncaya kadar onu bazen 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa uğradığı zaman onlara selam verirdi. Konuştuğu zaman ne az ne de çok konuşurdu. Konuşurken ara yere lüzumsuz kelime koyarak sözü uzatmaz, daha iyi konuşma külfetine girmekten hoşlanmazdı. Değerli dinleyenler, yine o Kanada seyahatimden bir hatıra arz edeyim size. Bir gün sabah namazından sonra böyle 1-2 talebeyle, haydi kerahat vaktinde uyumayalım, şöyle bir yürüyüş yapalım dedim. Epey oldu buna. Tabii sabahın erken vaktinde yaşlısı genci yürüyüş yapıyorlar onlar. Sabahleyin kimse yok cadde sokaklarda. Yürüyüş yapanlar var, araçlar var. İnsanlar sizi görüyor, tanımıyor. Mümkün değil tanıması yani. Her gören birbirine hay, hay, hay diyor. Merhaba, merhaba, merhaba. Tabii sordum gençlere, ne diyorlar bunlar? Abi merhaba, hay merhaba İngilizce. Merhaba diyorlar dedi. Allah Allah, şu gavurlara bak dedim ya. Yani Müslümanın özelliği. Efendimiz buyuruyor ki tanıdığına tanımadığına selam ver. Hay, Allah'ın hay ismi. O da ayrı bir şey tabii. Biz burada aynı apartmanda veya aynı mahallede, aynı sokakta, neyse aynı caddede adamı görüyorsun, selam veriyorsun, adam yüzüne bön bön bakıyor. Nereden çıktı der gibi. Veya sen selamun aleyküm diyorsun, adam günaydın diyor. Ulan ben sana selam verdim ya, günaydın demedim. Onun için bizzat öyle diyor. Günaydınlık adama selam vermeyin diyor. Günaydına günaydın. Merhabaya merhaba. Tabii bu işin esprisi. Ama esasen Müslümanın özelliği. Tanıdığına tanımadığına selam ver diyor Allah Resulü. Selamlaşınız. Selamı yayınız. Yaygınlaştırınız selamlaşmayı diyor. Fakat gariptir. Selamlaşmayı bile biz kendimize benzetmişiz. Arkadaş, selamlaşma İslam'da Efendimizin hayatında şöyledir. Esselamu aleykum en kısa şekliyle. Selam verilen de ve aleykümüsselam demeli. Ve aleykümselam böyle olmaz. Selamun aleyküm böyle selam da olmaz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Bu da uzun şekli. Duadır selam. Esselamu aleyküm, Allah'ın selamı üzerine olsun demek. Bakın. Evet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam insanların anlayabileceği şekilde konuştu. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin konuşma tarzını şöyle anlatmıştır. Biz peygamberler insanlara akıllarına göre konuşmakla emir olunduk. Başka bir hadis-i şerifte şöyle bir tavsiyede bulunur. İnsanlara anlayabilecekleri şekilde konuşunuz. Hazreti Ali radıyallahu anh, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çabuk konuşmazdı. Her işitenin anlayacağı şekilde teker teker konuşurdu der. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çabuk konuşmazdı diyor. Teker teker konuşurdu. Konuştuğu adeta böyle sayılırdı, anlaşılırdı diyor. Çabuk çabuk konuşmazdı diyor. Efendimizin eğitim metodu. Diğer bir husus, çocuklara öncelik verdi. Zaman zaman peygamberimizi ziyaret etmek isteyen gruplar çoğalır, kalabalıklaşırlardı. Allah Resulüne ulaşmak ve onunla görüşmek için sıraya girmek gerekirdi. Böyle durumlarda aziz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara öncelik verirdi. Görüşmeyi düzenleyenlere şöyle emir verirdi. Çocuklar gelsin. Çocuklar gelirse sakın onları bekletmeyin. Hemen içeri alın. Bugünün küçüğü, yarının büyüğü. Bugün küçüklerini ihmal edenler, yarın ihmal edilmiş bir büyüklerin olduğu toplum olurlar. Ve bugün yanlış yapan, yamukluk yapan büyükler dün ihmal edilmiş küçüklerdir. Onun için bu ülkeye, bu millete, alem İslam'a ve insanlığa en önemli hizmeti yapayım, yapmak istiyorum diyen insanlar bugünün küçüklerine önem vermeyi, eğitmeyi, yetiştirmeyi kendilerine meslek edinmelidirler. Evet. Çocukluk döneminde hafıza, beyin, kişilik ve kimlik gelişimi hızlı cereyan etmektedir. Bu sürede çocuklarla ilgilenmek ve bu gelişime yardımcı olmak gerekir. Çocukların yetenekleri engellenmemeli. Daha sen çocuksun, aklın ermez, otur, dinle gibi pedagojik olmayan sözler ve davranışlarla çocukların zihinsel ve ruhi gelişimi durdurulmamalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarla ilgilendi, onları sevdi, öncelik verdi ve onları geleceğe hazırladı. Çocuklarla ilgilenmek, onlara öncelik vermek, ruhi ve zihinsel gelişimlerine yardımcı olmak gerekir. İyi eğitimci, çocukları sınırlamak yerine onların gelişimine yardımcı olur. Değerli dinleyenler, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün Medine sokaklarında ashabıyla mescide doğru yürüyordu. Tabii bir yandan da ezan okunuyor Mescid-i Nebevi'de. O sırada birkaç çocuğun olduğu bir çocuk topluluğu, onların içerisinde birisi ağzını böyle eğerek bükerek adeta ezanla dalga geçer gibi geçerek ezan okuyordu. Olur muydu bu? Hem de Medine'de, hem de Allah Resulü'nün köyünde ve Allah Resulü'nün geçtiği yerde ezanla dalga geçer gibi yapmak da kimin haddineydi? Normal miydi bu? Efendimiz onun yanına yaklaştı. Başını okşadı. O ezanla dalga geçer gibi ezan okuyan çocuğun. Senin dedi sesin ne güzelmiş dedi. Seni dedi mescide götürsem ezan okur musun? ihtar bekleyen, ikaz bekleyen, belki de kulak çekilmesi, dayak atılmasını ve kendine kızılmasını bekleyen çocuk, birdenbire başı okşanınca, birdenbire Mescid-i Nebevi'de ezan okunma teklifiyle karşılaşınca, dünyası değişivermişti. Hani biz deriz ya, şok oldu, şoke oldu. Aynen öyle. Efendimiz de gitti. Bir ezan okudu. Ondan sonra hep ezan okudu. Adı Ebu Mahsure'ydi. Ve yıllar sonra bu sahabi efendimiz başının üzerindeki o kâkülü olan saçı namaza durduğu zaman neredeyse yere değecek kadar uzamış. Ebu Mahsure. Hani namazında secdene mani oluyor, bu saçını kâkülünü kessen dediklerinde, aa dedi, siz ne diyorsunuz? Vallahi o saça Allah Resulü'nün eli değdi. Kesemem demişti. Bu kadar gönüllere girmişti Allah Resulü. Alaycılıktan adanmışlığa dönmüştü Ebu Mahsure. İşte eğitim bu. Yoksa kendinden soğutmak, nefret ettirmek, karşı mı geldin vur abalıya demek, beni mi eleştirdin üstünü çizin demek. Vay, ne haddi var ki aleyhimize konuşuyor. Çarpı üstüne koyun, üstüne çarpı koyun. Hiçbir yerde de iflah etmeyin. Öyle bir imkan da tanımayın. Ses soluğu çıkmasın demek peygamberi bir yol değil. Evet, Efendimizin metodu Ebu Mahsure'de ayan beyan görülüyordu. Alaycı bir çocuk adanmış bir insan haline geliyordu. Var mısınız? Tabii bunu yapmak için de kendiniz adanmış olacaksınız. Adanmış. Bunu da başka bir gün işleyeceğim inşallah. Adanmışlık ne demek? Adak adarız ya. Bir adak adadım. İşte o adak adanmış demek. O mevzuya girmiyorum. Şimdi kısa bir ara verelim efendim. Eğitimle ilgili, Allah Resulü'nün metotları ile ilgili bu mevzuya devam edeceğim. Bugün bitirmek istiyorum bunu. Ve inşallah tekrar bir arada beraber olacağız.
Hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. Sensin tüm dertlere deva. Göklerden yükselen seda. canlar sana olsun feda. Son peygambersin sen daha. Selam sana ey Mustafa.
Ya Nabi selam aleyke. Ya Rasul selam aleyke. Ya Habib selam aleyke. Salavatullah aleyke. Ya Nabi selam aleyke. Ya Rasul selam aleyke. Ya Habib selam aleyke. Salavatullah aleyke.
Bir oldu kavga düşmanlık son buldu. Sevgi insanlığın dili oldu. Selam sana gözler nuru. Karanlıklar sona erdi. Mazlumların yüzü güldü. Alemlere rahmet indi. Selam sana yüce Nebi. Selam sana ey sevgili.
Ya Nabi selam aleyke. Ya Rasul selam aleyke. Ya Habib selam aleyke. Salavatullah aleyke. Ya Nabi selam aleyke. Ya Rasul selam aleyke. Ya Habib selam aleyke. Salavatullah aleyke.
Selam aleyke. Ya Rasul selam aleyke. Ya Habib selam aleyke. Salavatullah aleyke.
Ya Nabi selam aleyke. Ya Rasul selam aleyke. Ya Habib selam aleyke. Salavatullah aleyke.
Gaziantep Gül FM. Dinlerken dinlenin.
Evet. Efendimiz insanı değil davranışları, davranışı eleştirirdi. Bu da önemli bir husus. Güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmişti Allah Resulü. Hep güzel sözler söyler, güzel işler yapardı. Çirkin ve kötü kelimelerin gönülleri çirkinleştirdiğini, bulandırdığını bilirdi. Bu sebeple ömrü boyunca dost veya düşman kimseye çirkin bir söz söylememiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kırıcı konuşmazdı. Kendisine kötü davranıldığı zaman bunu kişiselleştirmez, genelleme yapar ve düzeltirdi. Kendisine bir şikayet ulaşsa veya hatalı bir davranış görse yapanın yüzüne vurmazdı. İnsanlara ne oluyor? Niçin şöyle söylerler? Niçin böyle yaparlar diye konuşur. Davranışın kötü olduğunu hissettirir. İnsanı kötülemez ve insana ağır gelecek söz söylemezdi. Önemli bir husus. Çocuklara yalan vaatlerde bulunmayı yasakladı. Aldatılmak ve kandırılmak hiç kimsenin hoşuna gitmez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldatan bizden değildir buyurur. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam çocukların aldatılmasını istemez, onlara doğruyu söylerdi. Medine'de bir caddede yürürken bir kadının çocuğunu çağırdığını fakat çocuğun annesini dinlemediğini gördü. Çocuk anneyi dinlemiyor. Kadın çocuğun eve gelmesini temin etmek için eğer gelirsen sana şunları alacağım, bunları alacağım diyordu. Bakın. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kadına yaklaştı. Gerçekten çocuğa vaat ettiklerini alabilecek misin dedi. Hayır alamam dedi kadıncağız. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kadını uyardı. Bilesin ki bu yalan olarak yazılır. Değerli dinleyenler, tabii çocuk neyi görürse onu yapıyor. Bir defa aldatıldı, yanıltıldı, iki defa, üç defa. Sonra onda da aldatmak ve yanıltmak bir ahlak, bir karakter haline gelir. Ondan sonra da zavallı, garip insan, benim çocuğum niye aldatıyor? Sen öğrettin aldatmayı. Sen öğrettin yanıltmayı. Evet. Çocuklarla birlikte oynadı Efendimiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem torunları Hazreti Hasan ve Hüseyin ile ilgilenir ve onlarla oyun oynardı. Bir gün melek misal torunlar dedelerinden kendilerine deve almasını istediler. Efendimizin deve alacak imkanı yoktu o an. Kendisi eğildi ve onlara şöyle dedi. Haydi binin, bundan iyi deve mi olur? Haşa. Oyun çocuğun en tabii ihtiyacıdır. Oyun sayesinde çocuk arkadaş edinmeyi, onlarla geçinmeyi öğrenir. Oyun oynarken birçok yeteneğini geliştirir. Kelime hazinesi zenginleşir, birçok şeyi arkadaşlarından öğrenir, onlara öğrendiklerini öğretir. Bu noktadan bazı anne babalar var. Aman ya Rabbi, şundan görüşme, şundan konuşma, bundan oturma. O zaman sen onun oturacağı, konuşacağı, görüşeceği iyi çocuklar bul, onlarla otursun kalksın. Sonra bakıyorsunuz, çocuk aydan inmiş gibi hiç kimseyle arkadaşlık edemiyor, kimseyle görüşmüyor, kimseyle konuşmuyor. İçine kapanık böyle enteresan bir varlık haline geliyor. Ondan sonra benim çocuğum niye böyle oldu? Sen yaptın çocuğunu öyle ya. Evet, değerli dinleyenler. Çocukların hakkına riayet etti Allah Resulü. Kur'an adaletli olmayı emreder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara adaletli davrandı. Çocukların hakkına riayet etti. Çocuktur, anlamaz demedi. Ashabtan Numan bin Beşir anlatıyor radıyallahu anh. Babam beni alıp Allah'ın elçisine getirdi ve şöyle dedi. Ya Resulallah, ben bu oğluma bir bağışta bulundum. Bana ait bir köleyi ona verdim. Bundan başka çocuğum var mı? Evet dedi. Hepsine buna bağışladığının bir benzerini bağışladın mı? Hayır dedi. O halde beni şahit tutma. Çünkü ben haksızlığa şahitlik yapamam dedi. Sonra da şunu sordu. Ya Beşir, çocukların hepsinin sana iyilikte bulunması, saygı göstermesi, eşit seviyede olmaları seni sevindirir mi? Evet sevindirir dedi. O takdirde birine verip diğerini neden mahrum bırakıyorsun? Efendimiz geri çevir buyurdu. Ayrıca aziz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Beşir'e Allah'tan korkunuz ve çocuklarınız arasında adalet ediniz buyurdu. Böylece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocukları arasında adaletsiz davranan babayı uyardı ve onu evlatları arasında eşit davranması için ikna etti. Hatta çocuklar arasında sevgiyi paylaşmada eşitliğe bile önem verdi. Bir adam Peygamberimizle beraber oturuyordu aleyhissalatü vesselam. Derken adamın küçük oğlu geldi. Adam onu öptü ve kucağına oturttu. Sonra adamın küçük kızı geldi, onu da alarak yanına oturttu. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adamı uyardı. Sen kız çocuğu ile oğlan arasında adaleti gözetmedin. Efendimiz'i iyi tanımamız lazım. İyi anlamamız lazım. Onu tanıdığımız, anladığımız ve hayatımıza uyguladığımız an problemler biter. Sıkıntılar biter. Başarılar artar. Muvaffakiyetler artar. Zaferler artar. Güzellikler artar. Vesselam. Efendimiz çocuklara temizliği öğretti. İslam dini temizliğe önem verir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem temizlik imandandır buyurur. Bir başka hadislerinde ise temizlik imanın yarısıdır buyurur. Namazın anahtarı temizliktir buyurur. Güzel şeyler çocuklara küçük yaşlarda öğretilirse onlarda davranışa dönüşür ve alışkanlık haline gelir. Bu sebeple Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara küçük yaşta temizliği öğretti ve alışkanlık haline getirmelerini sağladı. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sizden cumaya gelen yıkansın buyurmuş. Büyüklere de yıkanmayı tavsiye etmiştir. Tırnak kesmeyi, koltuk altı ve etek kıllarını temizlemeyi tavsiye etmiştir. Çocuklarının saçlarını tıraş etmiş ve tıraş etmeyi tavsiye buyurmuştur. Ağız ve diş temizliğine önem vermiş ve şöyle demiştir. Misvak kullanın. Çünkü o ağzı temizler. Alemlerin Rabbinin rızasını kazandırır. Cebrail her gelişinde bana misvak kullanmayı tavsiye etti. O kadar ki bana ümmetime farz kılınacak diye korktum. Evet, diş temizliği değerli dinleyenler. O kadar önemli ki. Tabii anne baba yaparsa çocuk küçükten görür ve yapmaya başlar. Ama anne baba yapmazsa, hele sigaradan sapsarı olmuş dudaklar, dişler varsa, üstüne üstelik bir de bu anne de içiyorsa, vay haline o çocuğun. Hani ben doğarken ölmüşüm diye bir türkü var ya, aynen öyle olur o çocuk. Bazen görüyorum, arabanın arkasında küçücük yavrucağı oturtmuşlar çocuk koltuğuna. Önde baba araba kullanıyor, sigara içiyor. Anne konuşuyor, sigara içiyor. Şöyle bakıyorum yavruya. Sanki böyle hücrelerde işkence gören mahkumlara benzetiyorum o küçücük yavrucağı. Yapmayın Allah aşkına ya. O küçük yavru Allah'ın size emaneti ya. Kendinize ihanet ediyorsunuz. Zarar veriyorsunuz. Öldürüyorsunuz. Çocuğa ne hakkınız var be? Diye içimden geçiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğrettiklerini yazdırırdı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğrettiklerini yazdırdı. Her nazil olan Kur'an ayetlerini yazdırdı ki 15 tane vahiy katibi vardı. Hem de söylediği hadislerin yazılmasını teşvik etti. Abdullah bin Amr bin el-As konuyla ilgili bir hatırasını şöyle anlatır. Resulullah'tan duyduğum her şeyi ezberlemek için yazıyordum. Kureyş beni bundan men etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızgınlık ve sükunet halinde konuşan birisi. Sen ondan işittiğin her şeyi yazıyor musun dediler. Bunun üzerine yazmayı bıraktım. Daha sonra durumu Resulullah'a arz ettim. Eliyle ağzını işaret ederek şöyle buyurdu. Yaz. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki buradan haktan başka bir şey çıkmaz. Yazarak öğrenme en iyi öğrenme şekillerinden biridir. Yazarken hem konuya dikkat toplanır hem de daha sonra tekrarlanmak istenince elde metin bulunur. Bir diğer husus, yabancı dil öğrenmeyi tavsiye etti Efendimiz. Gariptir. Bu ülkede ilkokul, ortaokul, lisede İngilizce dersi var. Ama lise sona gelen, İngilizceden de sınıf geçen, ders geçen bir öğrencinin bildiği "What is your name? Hello." Bu kadar. "Good morning." Bu kadar. Sanki bu ülkede bu ülke insanı İngilizce öğrenmesin diye bir ders, bir metot yerleştirilmiş. Ama bakıyorsun, yani bağışlayın, ilk defa o kutsal toprakları ziyaret ettiğimizde, yani o Mekke'de Medine'de şoför, hem Arapça biliyor hem İngilizce. Yani bağışlayın böyle derken de sıkılıyorum da, elin şoförü bile İngilizce öğreniyor da bizim delikanlılarımız neden öğrenmesin? Çünkü bir problem var. İngilizceyi öğretme şeklinde problem var. Sanki birileri bu insanlar İngilizce öğrenmesin, yarım yamalak pis bulaşık kalsın, ondan sonra İngilizce öğrenmek için İngiltere'ye, Amerika'ya, şuraya buraya gitsin de orada para sarf etsin diye aklıma geliyor. Allah-u Alem. Ama bildiğim şey şu ki, üniversiteyi bitiren bile bazen bakıyorsun İngilizce'de sınıf problemi yaşıyor. Evet, beyin karşılaştırarak öğrenir, insan beyni. Bir dili bilen ikinci dili daha kolay öğrenir demişler. Yabancı dil bilmek insanlar arası iletişimi kolaylaştırır. Yabancılarla anlaşmamızı, onlara kendi din, dil ve kültürümüzü anlatmamızı kolaylaştırır. Onlardan yeni şeyler öğrenmemizi sağlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ yapmak için yabancı dili kullanmıştır. Şefkat peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Zeyd bin Sabit'e radıyallahu anh'a Yahudilere güvenmediğini, yazışmalar için onların dilini öğrenmeyi tavsiye etti. O da kısa sürede İbranice öğrendi ve yazışmalarda Peygamberimizin hizmetinde bulundu sallallahu aleyhi ve sellem. Bir diğer husus, Allah Resulü şekil çizerek, benzetmeler yaparak ve beden diliyle anlattı. Şekil ve resimlerle anlatılan bilgiler akılda daha iyi kalır. Sağ beyin yarım küresi resim ve şekilleri fotoğrafik hafızaya kaydeder ve kolay kolay unutmaz. Bu sebeple resim ve şekillerle göstererek anlatmak konuların daha iyi anlaşılmasını ve öğrenilmesini sağlar. Onun için mesela dünya anlatırken yer küresi yapılmış. Coğrafya dersinde şekiller var biliyorsunuz. İnsan iskeleti var. Hatırlarsınız. Kimya dersinde, fizik dersinde yine uygulamalı laboratuvarlarda anlatılır. Niye? İnsan zihninde iyi kalsın, iyi anlaşılsın diye. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cabir ile birlikte otururken toprağa şekil çizerek ona Allah'ın ve şeytanın yolunu anlattı. Cabir radıyallahu anh olayı şöyle anlatır. Hazreti Peygamber'in yanında otururken aleyhissalatü vesselamın önüne bir çizgi çizdi ve işte böyle bu yüce Allah'ın yoludur buyurdu. Sonra bu çizginin sağına iki çizgi, soluna iki çizgi çizdi ve bunlar da şeytanın yollarıdır buyurdu. Ardından elini ortadaki çizginin üzerine koydu ve şu ayet okudu. Dost doğru yoluma uyun. Sizi Allah yolundan ayrı düşürecek yollara sapmayın. Allah size bunları sakınasınız diye tavsiye etmektedir. Son bir husus. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlattıklarını uyguladı. Yaşayarak öğretti. en verimli öğretme metodlarından biri de uygulamalı anlatımdır. Yaparak ve yaşayarak öğrenileni insan kolay kolay unutmaz. Uygulamalı eğitim en verimli öğretme biçimidir. Bir gün sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem koyun yüzen bir delikanlıya rastladı. Koyun yüzüyor bakın. Efendimiz ona bak sana öğreteyim dedi. Elini deri ile et arasına sokup koltuk altına kadar vardırdı. Sonra da şöyle dedi. Delikanlı, işte böyle yüz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdestin nasıl alınacağını soran bir kimseye bizzat abdest alarak gösterdi. Hatta bazı rivayetler bunu 3 defa yaptığını nakleder. Yaparak öğretme hem göze hem de kulağa hitap eder. Bu sebeple öğretilenin akılda kalıcı olmasını sağlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu metodu sıkça kullanmıştır değerli dinleyenler. Efendimizin eğitim metoduyla ilgili birkaç hususa parmak basmaya çalıştık. Eğer sizlerde onun hayatını öğrenme adına bir merak uyandırdıysak kendimizi bahtiyar adederiz. Yoksa burada değil birkaç saat, birkaç program, birkaç ayda bile biz onun eğitim ve öğretim metodunu anlatamayız. Anlatmaya ne zamanımız yeter ne de duygu ve düşüncemiz, ilmimiz. Rabbim bizleri, evlatlarımızı, neslimizi, gençliğimizi eğitilen, öğretilen, eğiten ve öğretenlerden eylesin efendim. Bir programın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden sevgi ve muhabbet eksik olmasın. Dudaklarınızdan dualarınızı hiç ama hiç eksik etmeyin. Ve Rabbim dualarınızı katında kabul ettiği duaların arasına dahil eylesin. Cenab-ı Hak sizleri umduklarınızdan mahrum, korktuklarınıza düçar eylemesin. Bir sonraki sohbet programında buluşuncaya dek hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, esenlikle kalın. Allah'a emanet olun efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul uqdeten min nisani yefqahu qavli. Ve ufevvidu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Allah'ım imanı bize sevdir. Onu kalplerimizde güzelleştir. Gönüllerimizi onunla donat. Küfre, fıska ve isyana karşı içimizde tiksinti uyar. Bizi rüşte ermişlerden, doğru yolu bulmuşlardan eyle. Amin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sabah namazından sonra bu duayı okurdu değerli dinleyenler. Bu duayı tekrar ediyorum. Allah'ım imanı bize sevdir, onu kalplerimizde güzelleştir, gönüllerimizi onunla donat, küfre, fıska ve isyana karşı içimizde tiksinti uyar, bizi rüşte ermişlerden, doğru yolu bulmuşlardan eyle. Amin. Eğitim dediğin tükenmez bitmez. Beşikten mezara sürer eğitim. Okumak istersen bir ömür yetmez. İnsanı güzelce yorar eğitim. Eğitim inanmak azimle başlar. Gerçeğe dönüşür hayaller düşler. Oturur yerine bozulan taşlar. Toplumu kuşatıp sarar eğitim. Verilen emekler gitmez boşuna. Katık olur, döner ekmek aşına. İnsanlar kavuşur kendi işine, refaha, huzura yarar eğitim. Okuyan cevherdir, yolda kalır mı? Okumayan toplum huzur bulur mu? Bilenle bilmeyen hiçbir olur mu? Bilenin hakkını verir eğitim. İnsanın başını yere düşürmez. Yükte çok ağırdır, zihni taşırmaz. Verilen hedefi asla şaşırmaz. Iskalayıp geçmez, vurur eğitim. Hakikat yüklüdür, insanı ekmez. Kıldan daha ince ağırlık çekmez. Kılık, kıyafete, kuşama bakmaz. Ahlaklı, dürüst mü sorar eğitim. Kibirde yarışıp şımarıp şişmez. Haddini bilerek çizmeyi aşmaz. Tongaya basıp da hataya düşmez. Doğruyu, yanlışı görür eğitim. Yoktur eğitimde tuhaf görmeler. Variyet aramak, mal mülk sormalar. Kimseyi ayırmaz sarıp sarmalar, sımsıcak yuvalar kurar eğitim. Sorun çözücüdür, sorunlar aşmaz. Hukuktan güç alır, hakkından geçmez. Herkese eşittir, kimseyi seçmez. Vatanı, milleti korur eğitim. Garibim, okumak değildir çare. Çok okuyan gördük yürekte yare. Götürmez insanı istedik yere. Bilgi, beceriyi arar eğitim. Güzel ahlaklıyı arar eğitim.